Ayrım 2. Sayfa 13. 1. bölüm çatlama. 1. Aynı zamanda bir başlangıç da olan bir sona ertelenmiştik. Batı etkisi ve Batı'nın temeli olan modernlik, kah İslami toplumlarda acısı çekilen tüm toplumsal eşitsizlikleri ve ahlaksal çöküntüleri mucizevi bir şekilde çözmesi beklenen köken mitolojisine doğru bir gerilemeye, kah gitgide daha tehlikelileşen maceralara doğru kaçış. Bazen de yeni zamanların meydan okumasına cevap vermenin koşulsuz reddedilişine neden olarak günümüz İslam dünyasında birçok direniş çevresi yaratmaktadır. Az çok sapkın bütün kaçış bahaneleri aynı olayın farklı yüzlerini dışa vurmaktadır. Ve gözlemlenen tepkilerin şu ya da bu biçim almaları bunların derin bir rahatsızlığın belirtileri oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. Bence bu rahatsızlık büyük bir tarihsel olayın, en geniş anlamıyla modernliğin, anlaşılmaması ya da başka bir deyişle sindirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Modernlik hiçbir zaman olduğu haliyle, yani kendine özgü felsefi kapsamı içinde nesnel olarak hesaba katılmamış, hep geleneklerimizde, yaşama ve düşünme tarzlarımızda yarattığı travmalı değişimlere bakılarak değerlendirilmiştir. Bundan dolayı ilişkilerin başından beri modernliğe karşı her yargı ahlaksal bir değerlendirmeye bürünmüştür. İslam dünyası, Batı'nın maddi gücüyle karşılaşmasının başlarında kendi gecikmesini ve onu Avrupa'dan ayıran uçurumu büyük bir şaşkınlıkla fark ettiği zaman bu gücü önce övgüyle karşılamış, Batı etkisine kapanıp en uçuk fantazmları diriltmeye başladığındaysa uğursuz olarak değerlendirmiştir. İlk tepki alabildiğince coşkulu olmuş, ikincisi ise aksine saplantılı bir reddedişin hislerle dilini benimsemiştir. Her iki durumda da Batı hiçbir zaman geçmişiyle bir kopma gerçekleştirmemiş, kendine özgü yasaları, kendine özgü hakimiyet mantığı olan yeni bir paradigma olarak ele alınmamış, maddi gücünün yardımıyla bizi ele geçiren, en derin dayanaklarımızı sarsıp göreneklerimizi saptıran, faziletlerimizi bozarak bizi uzun vadede siyasal ve kültürel köleliğe düşürmekte olan gizli güçlerin bir fesadı olarak görülmüştür. Nahta, parantez, yenilenme, döneminin ilk düşünürlerinin Avrupa'daki siyasal ve hukuksal sistemlere özel bir dikkat gösterme onuruna sahip oldukları doğrudur. Hukuk ve bireysel özgürlükler kavramlarını çekici bulmuşlardı. Ne var ki bu ilk düşünürler de tıpkı bugünküler gibi temel bir şeyi gözden kaçırdılar. Faziletleri övülen bu temel kavramlar mucizevi bir reçetenin ürünü değildir. İstisnai bir tarihsel sürecin, neredeyse bir paradigma değişiminin nihayetine erdirilmesinin ürünüydüler. Ve aşırı derecede bağlı olduğumuz kamu alanımızı bütünüyle dolduran geleneksel değerleri tahliye etmeden, dolayısıyla marjinalleştirmeden bizim dünyamıza yerleştirilemezlerdi. Öte yandan birçok açıdan devrimci olan bu yeni fikirler, geleneklerimizin kapalı dünyasından çoğu zaman bulunmayan başka gerçeklik katmanlarına, başka toplumsal ilişkilere zemin hazırlıyorlardı. Zira dünyaya bakışımızdaki toparlayıcı ve dinsel perspektifte bu gerçeklikler, tabii bunların bilincine varıldığı zamanlar, ya yoktular ya da şeylerin maddi olanağına bağlılarmış gibi değerlendiriliyorlardı. Jacques Berkowitz, Arap dilindeki ayırıcı niteliğe atıfta bulunurken haklı olarak şöyle der: "Her bir sözcüğün sonu Tanrı'ya varan Arap dili, gerçeği kavramak için değil, örtmek için doğmuştur." Yeni gerçeklik katmanlarının ortaya çıkışıyla bunları bilgi sahasının dışına ya da dibine yatan atadan kalma dirençler arasındaki gerilimlerin bilinçte bir takım çatlamalara yol açması zorunluydu. Şeyler dışsal olarak değişmekteyken kafalardaki yansıtmalar hala eski tasavvur biçimleriyle kurulmaktaydı. Durum böyleyken bilinç içindeki bu çatlamalar nasıl yaşanabilirdi? İstense de istenmese de bu sorun dünyamızı kırıp geçiren tüm zihinsel çarpıklıklardaki, ki bunlar çoktur, çözülmez sorun olarak önümüzde durmaktadır. Bu sorun ancak bu uygarlıkların savunucuları tarafından ortaya çıkarılabilir. Çünkü nasıl kimse bir başkasının yerini ölemezse, bizim içinde yaşadığımız uygarlığın dışındaki bir uygarlıktan gelen biri de bu çatlama deneyini varlığının her zerresinde hissederek ruhunda yaşayamaz. Başka bir deyişle bu çatlama bize özgü olan, başkasına devredemeyeceğimiz kaderimizdir. Daha açık olabilmek için burada biraz konu dışına çıkacağım. Bu çatlağın kenarları arasında cendereye alınmış olan ve çelişki dolu ikili bir büyülenmeye karşı mücadele veren bir ben olduğunu farz edelim. Bu ben hala kolektif hafıza halesine bağlı olan bir dünyadaki büyülü görüntüyle bundan aşağı kalmayan yeni ve tuhaf olanın çekici görüntüsüne karşı mücadele etmektedir. Bu farazi ben hem etkisine maruz kaldığı radikal değişim karşısında hem de atıfta bulunduğu evren eli kulağında bir yok oluşun yıkıntılarını her tarafta saçarak dünya sahnesinden azar azar çekildiği için daha da cana yakan bir nostalji karşısında kendini ilkin yabancılaşmış hissedecektir. İşte bu farazi benim aşağı yukarı nasıl akıl yürüteceği, tüm derinliğiyle karşımda yayılan yeni nesneler ve beni hazırlıksız yakalayan yeni fikirler bana yabancı. Bunları tanıtmak için zihnimde ne elverişli sözcükler ne de uygun tasvirler var. Bilgi alanımda apansız ortaya çıkıveriyorlar ve ele geçirilmez tarafları var. Bunları gördüğüm, bunlardan yararlandığım, bunlara hükmettiğim kadar maruz kaldığım da doğru. Fakat hafızamın akışını bir yerlerde asılı kalıyorlar. Oluşumlarının tarihini çizemiyorum. Doğuşlarına da tanık olamadım. Ne ortaya çıkışlarından önce ard arda gelen bunalımları yaşadım, ne de onlara var olma olanağı veren üretim biçimlerini. Sıyırıp atamadığım zorlamaları başıma musallat eden, alışkanlıklarımı alt üst eden ve bir türlü açıklığa kavuşturamadığım akıl almaz şeyler bunlar. Bununla birlikte onlardaki bir taraf beni cezbediyor. Çekiyor ve tüm çabamı harcamama rağmen onlardan yardım almaktan alıkoyamıyorum kendimi. Bütün zihinsel kategorilerim yaşadığım dünyada şimdi açığa çıkmakta olan şeylerin üstünü örtebilecek tarzda biçimlenmiş olması, düşüncemin başka bir şekilde işlenmesinden, beni çevreleyen şeylerin mantığına ters giden varoluş alanlarını keşfetmesinden, benim düşüncem kavradığı şeydeki somut gerçekliğin üstünü örterken bir yerlerdeki üst gerçekliğini açığa vurur. Üzerine örttüğü şey beni doğrudan etkileyendir. Açığa vurduysa aksine artık var olmayan şeydir. Zira o şeye mal edilen bu üst gerçeklik artık dünyamda yoktur. Değişimlerin önüne geçilmez akışında sürüklenip gitmiştir. Dünyaya bakışım, şeylerin sihirli bir iklim içinde yüzmesini sağlayan bir ilk çehre değişikliğine göndermektir beni. Şeylerin yaşadığı ve işlevlerini buldukları dünya, bilincime bunları kavrayıp deneyini yaşayan bakıştaki gerçek yoğunlukla yansımaz. Ben bir yokluk dünyasında yaşarım. Düşüncem şeyler üzerinde hiç etki yapmayan fikirler meydana getirir. İçerinin kapsamıyla dışarının biçimleri artık organik olarak denk düşmemektedir. Tasarlanan fikirler doğal ekolojimi kısmen mahveden çarpıklıklarla temasa geçtiklerinde biçimsizleştirmektedirler.